Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde bir coğrafyayı konuşacağız. Latin Amerika'yı. Selcan Serdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi'nden konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Latin Amerika dediğimiz zaman aslında galiba sınırları tam da herkes tarafından aynı kesinlikle çizilmemiş bir coğrafya parçasından bahsediyoruz, değil mi?
Kesinlikle öyle. Latin Amerika'yı çeşitli şekillerle tanımlamak mümkün. Aslında bölgede yaşayanlar oraya Latin Amerika denmesini de bazen tercih etmeyebiliyorlar. Çünkü Latin Amerika adlandırması sonuçta sömürge tarihini hatırlatıyor. Latin Amerika sonuçta çünkü oradaki Latin sözcüğü resmi dil olarak Latin kökenli işte Portekizce, İspanyolca konuşulan ülkeleri kastediyor. Aynı zamanda da Latin Amerika aslında günümüzdeki biraz bu Büyük Orta Doğu projesine benzer bir şekilde 19. yüzyılda 3. Napolyon'un ortaya attığı bir proje. Orada sömürgeciler çekilirken Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerlemesini durdurmak, bölgedeki Avrupa etkisini sürdürebilmek için Napolyon'un 3. Napolyon'un ortaya attığı bir fikir, Latin Amerika fikri. Günümüzde baktığımızda ise Latin Amerika Meksika'dan başlayan, Arjantin'in kuzeyinde ateş topraklarında biten, Orta Amerika'yı, Karayipleri ve Güney Amerika'yı kapsayan bölge ya da kimilerine göre bir alt kıta.
Amerikan yani Küba'yı da alırsak kıta. Florida'nın ucundan Patagonya'nın başına kadar uzanan bir yer.
Bir yer, evet.
Geniş ama bize Latin Amerika deyince bir imaj var. Onları birleştiren bir şey var mı, yok mu? Aslında biz olmayan bir kavramı mı konuşuyoruz hocam? Olan bir şey.
Onları birleştiren şeyler elbette var. Paylaştıkları tarih en başta. Ama onları farklılaştıran da çok unsur var. Biz genellikle benzerlikleri görme eğiliminde oluyoruz. Kültürel olarak, konuştukları dil olarak, işte müzikleri olarak. Ama tabii asıl birleştiren nokta yaşadıkları sömürge tarihi. Bundan kaçınabilmiş olan, bunun dışında kalmış olan bir noktası yok bu bölgenin. Tarih dönemleri de incelendiği zaman zaten oradan anlıyoruz ortaklığı. Ana hatlarıyla ortak dönemlere ayrılarak anlaşılabiliyor Latin Amerika'nın tarihi. Bir Kolomb öncesi dönem var. Daha az bildiğimiz. Sonra Kolomb sonrası dönem. Uzun bir sömürge tarihi, yaklaşık 300 yıl kadar sürmüş olan. Sonra yine benzer dönemlerde yaşadıkları bağımsızlık süreci 19. yüzyılda. Bağımsızlıklarına çok çabuk erişemiyorlar. Bazen siyasi olarak eriştiklerini görsek de ekonomik olarak bunu gerçekleştiremiyorlar ya da bağımsızlıklarını ilan etseler bile her zaman işte dış güçlerin etkisi altında kendi kaderlerini tayin etme haklarını gerektiği gibi kullanamıyorlar.
Değil mi? Yani resmi bağımsızlıkla fiili bağımsızlık başka.
Çok başka şey. Gerçekten.
Ben sizin bir yazınızda kullandığınız bir alıntıyı sizden alıntı diyerek söyleyeyim. Tanrı'ya uzak, Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın olmanın avantajları ve dezavantajları diyeceğim ama galiba dezavantajları daha mı çok oluyor? En azından bağımsızlık bağlamında.
Bağımsızlık bağlamında daha fazla. Yani o söz benim olsa güzel olurdu ama ben söylemedim. O Meksika'nın 19. yüzyıldaki devlet başkanlarından birine ait Porfirio Díaz. Díaz da Latin Amerika tarihinde çokça olduğu gibi iktidarını pek bırakmak istememiş olan siyasetçilerden biri. 8. defa adaylığını koyduğunda artık bir şey, isyan dalgası başlıyor. Her neyse onun sözü Meksika ve Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kaderini anlatmak için güzel bir cümle. Ya da söz diyelim Amerika Birleşik Devletleri'ne yakınlığı gerçekten siyasi olarak, ekonomik olarak varlığını bu bölgedeki ülkelerin belirleyen temel unsur. Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii müdahalesi İspanya ve Portekiz'in kıtadan çekilmesinden sonra başlıyor. Yaklaşık 1823'ten sonra bir meşhur Monroe doktrini vardır. Avrupalıları buradan uzaklaştırmak ve bir Amerikan nüfuz alanına dönüştürmek ya da Amerika'nın arka bahçesine dönüştürmek bu politikanın amaçlarından biri. Yani bağımsızlıklarını kazanmaya başladıklarında daha ne bileyim 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Amerika'nın askeri ve siyasi müthiş müdahaleleri var. Mesela işte Küba'nın anayasasını yapmak gibi bağımsızlığını kazandığında. Daha sonra başka örneklerini de görüyoruz tabii bunun. Ya da Panama'nın Kolombiya'dan ayrılmasını sağlamak gibi Panama kanalını kontrol edebilmek için. Sonra tabii Soğuk Savaş dönemi boyunca yani dünyanın bu kesimini Sovyet etkisinden uzak tutabilmek için yine her türlü aracı kullanıyor. 1959 Küba devriminden sonra özellikle bu müdahaleciliği daha da derinleşiyor, daha farklı araçlar kullanabilir hale geliyor. CIA çok ciddi bir şekilde bölgede varlığını sürdüren kurumlarından biri oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nin.
Yani pek çok coğrafya için bazen her işin içinde CIA'yı görmek komplo teorisi gibi oluyor ama Latin Amerika için çok olmasa gerek yani.
Evet, çok komplodan bahsedemeyiz. Arşivler daha sonra açılıyor belki ama CIA'nin hangi aşamalarda ne gibi araçlarla devreye girdiğini görebiliyoruz. Mesela işte Kondor operasyonu
bu bölgede. Şimdi Latin Amerika'da çok istikrarlı demokrasileriyle ünlü bir coğrafya değil. Özellikle darbeler açısından son derece zengin bir tarihi var. Bu darbelerin pek çoğunda tabii ki az önce konuştuğumuz gibi CIA'nin bir parmağının ya da işte motivasyonunun olmadığını düşünmek mümkün değil. Bazıları zaten bundan açığa çıkmış olaylar. Panama'da olduğu gibi mesela. Ama peki bu ülkelerin nüfuslarından, siyasi tarihlerinden ya da başka faktörlerden kaynaklanan demokrasiyi sürdürememe, darbelere açık olma gibi özellikleri de var mı? En azından bazılarının, çok homojen bir şeyden bahsetmiyoruz tabii ama.
Evet, tarihten gelen bazı özelliklerden de bahsetmeliyiz. Kolomb öncesi dönemdeki siyasi yapılar, yani genel olarak Mayalar, İnkalar ve Azteklerin siyasi birimler oluşturabildiği düşünülüyor. Sonuçta son derece hiyerarşik siyasi yapılar o dönem için tabii uygun olabilir. Sömürge döneminde de sömürgecilerin getirdiği temel anlayış tek efendi, tek dil ve tek din anlayışı. Yani orada da yine son derece hiyerarşik. Portekiz kralına ya da işte İspanya kralına bağlı bir siyasi sistem ortaya çıkıyor ve 300 yıl boyunca böyle bir sistemle yönetilen toplumların da bunun dışında buna benzemeyen bir siyasi rejim tercih etmeleri pek mümkün olmuyor. Genellikle başkanlık rejiminin neden bu bölgede yaygın olduğu açıklanırken bu sömürge tarihindeki bu tek efendi ya da tek lider anlayışına gönderme yapılıyor.
Çünkü güçlü bir başkanlık şeyi var, geleneği var.
Geleneği var. Zaman.
Hemen her ülke başkanlıkla yönetiliyor orada ve başkanlar da gayet güçlü, otoriter.
Gayet güçlüler.
Durumlarda.
Evet, o da güçler ayrılığı ilkesi bakımından incelendiğinde yürütmenin her zaman ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yani bazı demokratikleşme süreçlerinde, bazı diyorum çünkü kesintiye uğruyor bu süreçlerde devam etmesi umulurken, bu dengenin sağlanmasına çalışılıyor özellikle yargı lehine. Ama genelde başkanlık rejimleri kararların çoğunu işte devlet başkanının aldığı, diğer kurumların tabi olduğu işleyişler getiriyor. Mesela Peru ile ilgili araştırma yapmış olan iki siyaset bilimci var. Başkanlık rejiminin nasıl işlediğini araştırmışlar. Yani ne kadar karar alıyor mesela bir başkan görev süresi boyunca. Yanlış hatırlamıyorsam ortalama günde 161 devlet başkanı kararnamesi çıktığını bulmuşlar. Ve şu sonuca varmışlar. Aslında Perulular her 5 yılda bir diktatörlerini seçiyorlar gibi bir sonuca varmışlar. Onun dışında ama halkların, yani toplumsal yapıda da, yani sadece sömürge tarihinden kaynaklanan bir şey değil, toplumsal olarak da bir babaya güvenme, birinin onların adına karar alması ihtiyacı.
Başkan babaya.
Da var. Başkan babamız var.
Yani zaten bağımsızlığın en önemli figürleri de aslında son derece güçlü figürler olarak, değil mi? Bolivar başta Bolivar olmak üzere, yani sömürgecilere karşı isyan ediliyor ama onun yerine gelen insan da hani Bolivar. Aslında size sormak lazım belki, nereye yerleştirirsiniz diye. çok konum olarak da bir yere yerleştirilemeyen sağcı mıdır, solcu evet. mudur, ulusalcı mıdır, liberal midir, tam otoriter midir, değil midir ama yani şikayet edilen şeylerin alternatifleri de o oluyor. Ya da daha yakın tarihteki bir örneği Chavez.
Evet.
Evet. Bolivar Güney Amerika siyasetine özgü Caudillo ya da Caudillismo hareketinin belki başındaki kişi. Yani silahlı güç, askeri gücü kullanarak siyasi güç, siyasi otorite elde edebilen ve kitleleri de bu gücüyle harekete geçirebilen bir lider. Dediğiniz gibi tarihten günümüze çok farklı duygular uyandırmış biri. Kimileri evet bölgeyi özgürleştirdiğini düşünürken kimileri için de otoriter rejimlerin yerleşmesine yol açan, süreci başlatan kişi. Bolivar'ın düşünceleri evet çok kapsamlı bir şekilde incelenmeyi gerektiriyor. Çünkü Libertador tamam bağımsızlığı sağlayan ve bu hareketi başlatan kişi ama bir yandan da yazılarına, söylevlerine, diğer siyasi aktörlerle ilişkilerine baktığımızda çok da çoğulcu bir siyasi anlayışa sahip olmadığını görüyoruz. Hatta yer yer mesela Afrika kökenlilerle ilgili olarak ırkçılığa varan şeyleri var, ifadeleri var. Ve bu geleneğin uzantısında da tabii pek çok lider var bölgede. Biri dediğiniz gibi Hugo Chavez, Fidel Castro için de zaman zaman bu caudillo kavramı kullanılıyor. Ama günümüze yaklaştıkça o tür ağırlığı olan liderlerin sayısı azalıyor. Yani öyle kitleleri alıp götürecek nitelikte liderler ortaya çıkmıyor. Ama o dönemden kalan ya da Bolivar'dan kalan bir ulusu kurma, inşa etme ve ondan hareketle de ilelebet ulusu yönetebileceği inancına sahip olma, bu düşünceye kapılma çok sık görülen bir şey Latin Amerika tarihinde.
Peki şimdi Chavez anmışken şunu sorayım size. 20. yüzyılın başından bugüne kadar gelirsek, Latin Amerika'nın çok hareketli bir politik sahnesi var. Darbeler oluyor, devrimler oluyor, bazen demokratik yolda hükümetler değişiyor ve zannedersem yaklaşık 110-120 yıldır bir dönem dünyanın solcuları Latin Amerika'ya bakıp seviniyor. Bir dönem dünyanın sağcıları Latin Amerika'ya bakıp seviniyor ki bunu da çok yakın dönemde yaşadık. Bir 10 yıl önce Chavez, Morales, Lula filan diye sevinirken şimdi çok farklı bir tablo çıkıyor karşımıza. Bu hem genel 100 küsür yıllık akışı bir de son 10 yıllık bu değişimi nasıl yorumlayalım?
Son 10 yıllık değişimi de sanırım o dediğiniz 100 yıllık döngülerin içerisine yerleştirmek gerekiyor. Bu 100 yıllık döngüler biraz Gabriel Garcia Marquez'den gelen bir şey tabii. O 100 yıllık yalnızlık ve sonra Nobel Edebiyat Ödülünü kabul konuşmasında yaptığı konuşmada da yine değindiği bir şey. O 100 yıl, 100 yılda bir o dinamiklerin geri gelmesi. Yani bazen umutlanılan Işığın göründüğü dönemler, sonra da kırılmalar ve tekrar işte çöküş, gerileme ya da bazı şeylerin eskiye gitmesi, bunlar gözlemleniyor. Son 10 yıldaki hareket bir yandan da bu bölgenin dışarıya ne kadar bağımlı da olduğunu gösteriyor. Çünkü sol partilerin ya da solcu liderlerin iktidara gelmesini sağlayan şey, bir yandan uluslararası sistemdeki değişimler, bir yandan da ekonomik bazı olguların bu ülkelere sağladığı getiriler. Bundan da şunu kastediyorum. Bu ülkeler genelde ham madde üreten ya da tarımsal ürünler üreten ülkeler, bunları satan ülkeler. 2000'li yılların başında dünyada bu tür mallarla ilgili fiyat artışları yaşanıyor. Dolayısıyla ihracat gelirleri artıyor ve bu gelirleri toplumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanmayı vaat eden sol liderler ortaya çıkıyor. Şimdi Venezuela için mesela petrol gelirlerini halkla daha eşitlikçi bir şekilde paylaşmak. Brezilya için başka doğal kaynaklar, yine tarım ürünlerinden elde edilecek geliri yine halkla kullanmak konusunda vaatleri olan liderler. Yani iki boyuttan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bir, uluslararası sistemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye olan ilgisinin azaldığı bir döneme denk düşmesi. İkincisi de küresel ekonomide gelirlerini arttırabilecekleri bir döneme denk düşmesi, sol iktidarların gelmesini sağlayan ama değiştiremedikleri yapısal sorunlar, mesela Brezilya'da başta yolsuzluk, bu tür iktidarların da kısa vadede sonunu getirdi. Ya da en azından değişmelerinin yolunu açtı. İyi bir şey var belki. Eskiden sol yönetimler darbe yoluyla uzaklaştırılırken, şimdi yani niteliğini değerlendirmek ayrı bir konu ama en azından seçimler yoluyla iktidardan uzaklaşıyorlar. Yerlerine
son Bolivya'daki biraz evet, onun
doğru.
dışında.
Onun dışında. Bolivya öyle, Venezuela da öyle.
Şimdi bölgenin en büyük ülkelerinden bir tanesi Meksika ve o da özellikle Trump dönemiyle birlikte, yani kampanyası ve seçilmesiyle birlikte Amerika'yla bir tür hani çok gelgitli bir ilişki yaşıyor. Özellikle göçmen meselesi yüzünden. Bir yandan ticaret anlaşması yenileniyor. NAFTA'yı değiştiriyorlar, ismini değiştiriyorlar ama hacmi aynı kalıyor. Belki daha da büyüyor hatta. Ama göçmen meselesi bir kriz olarak ya da işte bir gerilim noktası olarak devam ediyor. İşte Trump'ın son bütçe hazırladığı bütçede 2 milyar dolar duvar için para istediği kongreden biliniyor filan. Bu gerilim nasıl yaşanıyor mesela? Yani günlük ilişkilerde, Amerika ile ilişkilerinde, hükümetler arası ilişkilerde, örneğin Meksika'da, örneğin günümüzün diğer ülkelerinde, diğer yönetimlerinde Amerika ile tansiyon, bir de Amerika'ya bu kadar yakın bir coğrafya olması sebebiyle nasıl hissediliyor? Şeyi bıraktım, hani gizli kapaklı işleri bıraktım.
Anladım. Yani Amerika hani sıradan vatandaştan tabii kararlıcılara kadar herkesin günlük yaşamını etkiliyor. Hayata bakışlarını da etkiliyor. Doğrusu yani Amerika Birleşik Devletleri ya da Kuzey Amerika kültürüne bakış açıları her yerde aynıdır diyemem. Ama genel olarak bir Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylanma ihtiyacı var. Ekonomi politikalarında, günlük siyasette, dış politikalarında, uluslararası sistemdeki varoluş biçimlerinde gördüğüm, yani en azından son 20 yıldır gözlemlenen bu ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri ile eşitlikçi bir ilişki kurma ihtiyaçları, eşit bir ortak olarak değerlendirme ihtiyaçları. Bu ilişkileri belirleyen bazı şeyler var, örnek ülkeler var. Mesela Küba ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri bütün bölgenin Amerika ile Birleşik Devletleri ilişkilerini
çok farklı
etkiliyor. Ya da Venezuela ile olan ilişkileri ya da Meksika ile olan ilişkileri. Meksika şöyle ikircikli biraz Latin Amerika açısından. Güney Amerika ülkeleri ya da diğer Orta Amerika ülkeleri çok da Meksika'ya bakarak hiza almıyorlar. Çünkü Meksika tam olarak bir Latin Amerika ülkesi midir? Bu da Latin Amerika çalışmalarında, yani çalışmaları bir kenara bırakalım. Orada yaşayan halklar için de cevabı belli olmayan bir soru.
Aslında Meksikalıların kendileri de biz Kuzey Amerika ülkesiyiz diyorlar. Evet. Ben ailenin bir kısmı Meksika'da yaşadığı için birkaç defa Meksika'da işte siz bir Orta Amerika ülkesi olarak falan dedim de hep uyarıldım, biz Kuzey Amerika ülkesiyiz.
Evet, yani kendilerini de öyle tanımlıyorlar. Tarihte böyle bazı sembolik olaylar var. Kuzey Amerika ile ya da Amerika Birleşik Devletleri ile ortak olmak istediklerini ya da eşit olduklarını göstermek istedikleri olaylar. Mesela Güney Amerika ülkeleri için, Güney Amerika işçi sınıfı için özellikle Meksika işçi sınıfının ihaneti olarak değerlendirilen bir tercihleri var. 1919'dan sonra, 3. Enternasyonel'den sonra Meksikalı işçi hareketi ya da sendikalar American Federation of Labor'la ittifak kurmaya karar veriyorlar. Güney Amerika işçi hareketi yeni işte şey güçlenmeye başlarken bunun dışında kalıyorlar. Bu mesela Meksika'nın büyük ihaneti bölge için. Bir diğeri de tabii NAFTA'ya katılmış olması. Bu tür sembolik olaylardan. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri konusunda her ülke için aynı faktörlerden, aynı sonuçlardan bahsetmek mümkün değil. Yani genel olarak bunu söyleyebilirim. Ama mesela Brezilya üzerine araştırma yapabilme imkanı bulmuştum. Orada gördüğüm şey gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim ne olursa olsun o ülke tarafından, o ülkenin yönetimi tarafından takdir edilme, onaylanma ihtiyacı. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sanırım böyle. Ve bu onaylanma ihtiyacı karşılanmadığında da büyük hayal kırıklıklarına uğruyorlar. Ama sol ya da sağ yönetimler fark etmiyor. Özellikle dış politikada bu Amerika Birleşik Devletleri ile eşit sayılma ihtiyacı, bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul ettirme ihtiyacı ağır basıyor.
Peki Brezilya demişken çok başka bir yere geçeceğim şimdi. Brezilya Japonya dışında en çok Japon kökenli insanın yaşadığı ülke. Arjantin başta Lübnan olmak üzere çok sayıda Arap kökenli insanın yaşadığı bir ülke. Biz şimdi Latin Amerika deyince bir Latinler var, bir yerliler var işte. Mayalardan, Azteklerden kalma filan diyoruz. Hakikaten öyle ama bir yandan da çok kozmopolit. Japonya'dan gelenler var, Arabistan'dan gelenler var. Özellikle Arjantin'de bir zamanlar Almanya'dan, Avrupa'dan gelenler var. Şöyle çok kabaca oradaki halkları ya da toplumsal grupları etnik kökenlerine göre, inançlarına göre ayırırsak neler çıkıyor karşımıza? Çünkü çok çeşitli bir yer. Bizim dışarıdan uzaktan bakınca düşündüğümüze göre toplumsal evet, açıdan çok daha karmaşık,
doğru.
Kozmopolit bir yer.
Nasıl ayrılıyorlar? Sömürgeden itibaren ortaya çıkan toplumsal sınıflar var. Yani bunlar ırksal ya da etnik bağlantıları da olabilen sınıflandırmalar ama şöyle anlatıyoruz genelde. İlk önce tabii yerliler var. Yerlilerin sömürge dönemi ve sonrasındaki tabii konumları değişiyor. Ama sonra İspanyollar ve Portekizlerin gelmesiyle karar alma mekanizmalarını ele geçiren İber Yarımadası'ndan gelenler anlamında kullanılan bir peninsulares kavramı var. Fakat sonra onların çocukları, torunları kıtada doğmaya başladıkça ekonomik kaynakları eline geçiren, bundan hareketli de siyaseti de belirleyen kriolos ya da melezler diyelim ama yani Avrupalılar, orada doğmuş olan beyazlar. Daha sonra tabii karışmalar başlıyor. Mestizos denen işte beyazlarla yerlilerin karışımı gruplar çoğalmaya başlıyorlar. Yani bu sınıflandırmalar çok ayrıntılı. Yani Afrika kökenlilerle işte yerlilerin karışımına bir isim veriliyor. Afrikalılarla beyazların karışımına ayrı bir isim veriliyor. Ve bunlar dediğim gibi ekonomik kaynaklara erişim imkanları bağlamında aynı zamanda sosyal sınıfları da oluşturuyorlar. Ve bu sınıflar arasındaki ayrım da günümüzde de devam ediyor.
Yani kültürel olarak da hani dışarıdan bakınca yerliler var, bir de Latinler var, salsa filan gibi
evet,
çok
şeyler gibi.
Kabaca bakıyoruz ama evet. Aslında biraz daha zoom yapınca çok daha
çok
karmaşık.
Daha karmaşık olduğunu görüyoruz. Bir de demin sözünü ettiğiniz Avrupa'dan ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarından gelenler 19. yüzyıl başı, 20. yüzyıl başı. Onlara nakledilmiş halklar demiş Brezilyalı bir sosyolog. Çalışmak üzere ya da siyasi nedenlerle göçüp o bölgenin ülkelerine yerleşmiş olanlar. Tabii İkinci Dünya Savaşı sonrası yine bir şey göç dalgası yaşıyor. Günümüzde Japonlar kadar tabii Çinlilerin de ya da Çin kökenlilerin de sayısı oldukça artmış durumda. Ticaret yapmaya gelip oraya yerleşen Çinlilerin etkisiyle. Dolayısıyla evet yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir kozmopolit yapı var.
Peki bu sözünü ettiğiniz az önce gruplar arasında bir hiyerarşik sıralama var mı? Yani ekonominin dışında kültürel olarak ya da hani ırkçılığa varacak bir sıralama var mı? Hani melezler dediniz mesela birkaç çeşit melezden bahsettiniz. Hani yerlilerle siyahların çocukları biraz daha aşağıdadır. Yerlilerle beyazların ki biraz üstündedir. En üstte beyazlar var. Onların bir altında melezler, yerliler var gibi bir şey söyleyebilir miyiz?
Kesinlikle evet. Yani uzunca bir süre toplumsal yapı öyle işlemiş. En yukarıda işte kriolos beyazlar. Sonra beyazlarla yerlilerin karışımları. Yani bu sıralamanın en altında tabii kölelik lağv edilinceye kadar Afrikalı köleler var. Onların biraz üstünde Afrikalılarla yerlilerin karışımları var. Yani gerçekten o hiyerarşiyi ırksal kökenlerine göre belirlemişler. Daha sonra tabii yani 20. yüzyılda bunların yanına bir de sınıfsal hiyerarşi eklenmiş. Mesela çok şaşırmıştım. Brezilya'da 1994'e kadar ev çalışanlarının bir binaya girdiklerinde binada oturanlarla aynı asansörü kullanmaları yasakmış. Onların ayrı bir asansörü varmış. Bunu ancak işte yani 94'te çıkan bir yasayla ortadan kaldırmışlar. Ama günümüzde de bütün bu kesimlerin şehirlerin ortak noktalarında buluştuklarını söyleyemeyiz. Herkesin yaşadığı bölgeler farklı ve bunların birbirine nüfuz etmesine de güvenlik kaygılarıyla yönetimler olabildiğince imkan vermemeye çalışıyorlar.
Nasıl alıyorlar bu önlemleri mesela?
Özel güvenlik uygulamalarıyla ya da polisiye uygulamalarla.
Yani Güney Afrika'da bazı Johannesburg gibi nispeten kriminalitenin yüksek olduğu şehirlerdeki gibi. Yani yüksek
aynen
duvarlar.
Öyle, yüksek duvarlar. Ve özel güvenlik kameraları, özel güvenlik. Mesela São Paulo ciddi bir şekilde böyle bölünmüş şehirlerden
ki
biri.
São Paulo ile ilgili bir kitap okumuştum. Pardon sözünü kestim. Şimdi duvar deyince zaten kitabın ismi City of Walls'du. Yani nasıl şehrin farklı sosyal kesimleri arasında duvarlar yani fiili olarak duvarlar çekilerek güvenliğin sağlanmaya
çalışıyor. Gerçekten öyle. São Paulo ile ilgili böyle çok paylaşılan resimlerin arasında görmüşsünüzdür. Bir gecekondu mahallesiyle lüks bir site yan yana ama aralarında Çin Seddi gibi bir duvar var. İki apayrı yaşam biçimi, yaşam düzeyi. Çok yakınlar ama çok uzaklar. Ve bu Latin Amerika'ya özgü kontrastlardan biri. Bitmeyen kontrastlardan biri.
Şimdi tabii koskoca bir kıta büyüklüğünde bir coğrafyadan, farklı farklı halklardan, çok uzun bir geçmişten, yerel kökenlerden, üzerine gelenlerden falan bahsedince tabii konuşacak çok şey var. Ama biz nihai sorumuza gelebiliriz diye düşünüyorum. Bütün bu konuştuklarımızı biraz daha derinleştirmek ve hatta belki akla gelmeyen sorulara cevaplar bulmak. Biraz Latin Amerika dediğimiz bu hayali de diyebileceğimiz coğrafya aslında yani şey. Kafada oluşturulmuş, kurgulanmış coğrafyayı biraz daha iyi anlamak için ne okumak, ne izlemek, nereye bakmak gerekiyor?
Öncelikle herhalde Eduardo Galeano'yu okumak gerekir. Latin Amerika'nın kesik damarları. Eğer biraz daha antropolojik bakmak isterseniz, gerçi Brezilya'ya odaklanıyor ama Claude Lévi-Strauss'un Hüzünlü Dönenceleri, mesela yine Türkçe'ye çevrilmiş
çalışmalardan biri. Bunlar artık ikisi de klasikleşmiş kitaplar.
Klasikleşmiş
Strauss'unki biraz daha eski olmakla birlikte galiba değil mi?
Evet, ama eski tabii ama yani yerlilerle batılıların karşılaşması, ilişkilerinin nasıl devam ettiği üzerine önemli bir okuma olduğunu düşünüyorum.
Şey
hala eskimeyecek bir şey diye düşünüyorum. Türkiye'de üzerine çalışılmaya başlandığı için, çeşitli üniversitelerde kürsüler kurulduğu için genel olarak Latin Amerika'yı tarihsel, ekonomik, toplumsal, siyasi özellikleriyle anlatan kitapların sayısı da arttı. Bunların öncülleri arasında mesela Aylin Topal'ın derlediği Latin Amerika'yı Anlamak isimli bir kitap var. Daha yakın yayınlanmış 21. yüzyılda Latin Amerika yine başvurulacak eserlerden biri. Bu kitapta aynı zamanda çeşitli ülkelerle ilgili de daha ayrıntılı makaleler yer almakta. Ya da yine bu şekilde tarih, toplum, siyaset, ekonomi bileşenleriyle okumak için Latin Amerika'nın Devrimci Tarihi kitabı Özgür Uyan'ın okunabilecek eserler. Ama bence bütün bunların yanında mutlaka Latin Amerika edebiyatını da okumak gerekir. Bence Gabriel Garcia Marquez'siz olmaz. Özellikle Yüzyıllık Yalnızlık, Başkan Babamızın Sonbaharı.
Sizin bir yazınızda vurguladığınız büyülü gerçekçilik.
Büyülü gerçekçiliği evet anlamadan Latin Amerika'yı anlamak pek mümkün olmayabilir.
Ama bu konuştuklarımızı işte biraz daha derinlemesine düşünecek vaktimiz olduğunda aslında büyülü gerçekçiliğin niye Latin Amerika'ya özgü olmadığını ama bizim kafamızda orayla özdeşleştirdiğimizi de anlayabiliriz. Yani böyle bir karmaşa ancak büyülü gerçekçilikle anlatılabilir galiba.
Anlatılabilir ya da sorunlarından çözülemeyeceği düşünülen sorunlarından belki biraz o büyülü gerçekçilik içinde kaçılabilir. Bir yandan o gerçeklik bilinerek, farkında olunarak ama bir yandan da bu gerçekliği başka algılama biçimleri olabilir mi diye düşünerek. aklıma gelenler bunlar. Ama Latin Amerika edebiyatında tabii Carlos Fuentes'i söylemem gerek bir de. Terra Nostra kitabı. Özellikle bu sömürge nasıl başlıyor? İspanyollar, Aztekler nasıl karşılaşıyorlar? Ve bütün o karşılaşmadan hareketle nasıl bir sistem kuruluyor bunu anlamak için. Demin dediğiniz gibi Latin Amerika nasıl aslında başkaları tarafından kurgulanıyor ve orada yaşayanlar bu kurguya mahkum oluyorlar bir süre için. Bunu anlamak için önemli bir eser.
Bu vesileyle saydıklarınızın arasında galiba en az 3 tane Türkçe yazılmış kitap da olduğunu öğrenmiş olduk. Galiba yani Türkiye'de de akademide ilgi çeken bir ve üzerine çalışılan bir alan haline gelmiş.
Gelmeye başladı. Böyle. Evet, o da çok sevindirici çünkü tabii aramızda bağlantı kurulabilse daha iyi olur. Çünkü herkes kendi köşesinde çalışıyor biraz. Gruplar ama ortaya çıkmaya başlamış. Yani çok sayıda insan Latin Amerika ile ilgili çalışmalar yapıyor.
Aslında akademide bir ara Uruguay'a yerleşmeyi düşünen çok fazla insan da vardı. Yani benim çalıştığım bir okuldan bildiğim için.
Evet, tabii yani yönetime gelen kişilere bağlı olarak oraya yerleşme isteği çoğumuzda zaman zaman artıyor. Ama tabii çok sevindirici. Yani Latin Amerika deyince akla sadece futbol, kainat güzelleri ve mankenlerin gelmediği bir Türkiye'de yaşayabilecek olmak yakın bir zamanda sevindirici.
Çok teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun.
Bu kadar geniş bir başlığı gerçekten güzel topladınız. Çünkü bizde ise fazla geniş bir başlık açtık. Hafif de endişe ediyorduk ama sonuçta yolumuzu bulduk. Çok sağ olun.
Rica ederim. Umarım çok fazla hata yapmadan toparlayabilmişimdir.
Benim için doyurucu oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.